Sayfa 225. Siyasi etik dedikleri yeni değerler. Halk için oluşturulmuş devletin yönetimi, patronların ve onların memurlarının, özel çıkarlarına hizmet edenlerin eline geçti. Demokratik kurumların üstünde gözle görülmeyen bir imparatorluk kuruldu. Woodrow Wilson, ABD Başkanı. Dipnot Charles Lewis, The Buying of the President. Project Demokrasi Operasyonu'nun yerli sivil ortakları ve alt bağış alıcılar ne derler bilinmez ama siyasi hayata para karıştırma düşüncelerin çarpışmasının demokratik ortamının yerini parasal desteği arkasına almış bir avuç seçkinin dayattığı düşünce ortamı alır. Sivil toplum örgütlerinin sırtından politik yönlendirme ve gerekirse devlet yönetimine el koyma işlemi demokrasi olarak kabul ettirilmeye başlanır. Böyle bir düzen siyasal etik denen Anglo-Sakson gevezeliği ile şarlatanlık egemenliğinin pekiştirilmesine hizmet eder. Geride paranın açamayacağı ya da kapayamayacağı bir gedik kalmaz. Siyasal partilere ve adaylara yapılan bağışlar parayı veren de alan arasında özel bir ilişkiyi ve şu ya da bu konuda çıkar ortaklığını temsil eder. Diyelim ki bir tütün tekeli kendi çıkarlarına dokunacak bir yasa değişikliğini engellemek istiyor. Kimi destekler? Doğallıkla bu işe engel olacağını düşündüğü partiyi, partinin bir adayını. Diyelim ki bir banker halkın parasını vurup geçmiş, yasalar karşısında zora düşmüş. Elbette af yasalarının genişletilmesini destekler. Diyelim ki özel yatırımcı ya da yatırımcılar kartel oluşturmalarına engel olan, fiyat ayarını sağlayan kitlerden kurtulmak istemektedir. Sonsuz özelleştirmeden yana olan siyasi partileri ve de onların bazı milletvekili adaylarını ve daha sonra da bakan adaylarını desteklerler. Diyelim ki sivil örgüt ülkede bir federasyon yapısı oluşturulmasını, kapıların yabancılara sonuna dek açılmasını istemektedir. Bu amaca hizmet edecek anayasa değişikliklerini gerçekleştireceğine emin olduklarını destekler. İşi sağlama almak için olası muhalifleri de desteklemekten geri kalmaz. Bir zamane şeyhi bir dinsel örgüt mensuplaştırıp müritleştirme ve böylece oluşturduğu ticaret ağının zayıflamasını istemez. Şeyhliğin saltanatı da dinsel örgütün kutsal örtüsünü yıpratacak yasal düzenlemelerin zayıflatılmasını ve giderek ortadan kaldırılmasını ilke edinmiş siyasal partileri ele geçirmek için belirlediği kişileri oluşturduğu yayın ortamıyla dolaylı parasal bağışlarla işin içine sokar. Bu destek her koşulda belirli bir partiye, belirli bir siyasal akıma verilirse iş güvence altına alınmış olmaz. Siyasal partilerin tümü desteklenir, tümüyle para ilişkisi kurulur. Bazıları fazlasıyla, bazıları daha az desteklenir. Ama daha önemlisi her siyasal partide belirli adamlar desteklenir. Siyasal görüşlere oy vermiş olan halk da partisinin ya da vekilinin kendilerine bildirdiği düşünceye zıt kararların arkasında durduğunu ve hatta şeyhlerin, dedelerin, babaların koruyuculuğuna soyunduğunu görünce şaşırıp kalır. Buraya dek yapılan değerlendirmelerin Türkiye'ye yakıştığını, Amerika ve Batı Avrupa'da böyle olmayacağını yayanların aldatıcı fırtınasına kapılmadan önce demokrasinin beşiği dedikleri ABD ortamına göz atmak gerekiyor. Bunu yaparken değeri %100'ler düzeyinde düşürülüp duran ulusal para birimimiz TL yerine demokrasinin Kâbesi ABD'nin dolarını esas alalım. ABD'nin 2002 seçimlerinde partilerden birisine ve o partinin adaylarına telekomcu ve elektronikçiler 48, müteahhitler 6.6, askeri sanayiciler 1.9, enerji yatırımcıları 8.3, bankerler, sigortacılar, emlakçılar 67.5, özel hastaneler, sağlık kuruluşları, ilaç üreticileri 14.6, nakliyeciler 7.4, hukuk büroları ve halkla ilişkiler şirketleri 34.2, tahıl tüccarları ve tarım işletmeleri 5.9, siyasi, dini vakıflar ve diğer örgütler 16.8, çeşitli iş çevreleri 33, geri kalanları 21.9 milyon dolar olmak üzere toplam 267 milyon dolar bağışta bulunmuşlar. Öteki partinin ve adaylarının aldığı para toplamı ise 330 milyon dolar. Bu siyasi, ticari, dinsel bağışçılığın yanında yeni hükümetten önemli yerlerdeki elçilikleri alabilmek de ayrı bir çaba gerektiriyor. Elçilik adayları da para bağışında bulunmaktadırlar. Bağışlar elçi adaylarını başkana yakınlaştırmaktadır. Ne denli para, o denli iyi bir makam ilkesi gözetilmektedir. Bağışlar boşa gitmez. Sosyal güvenlik hizmetlerini özelleştirmeyi, yani bankerlerin şirketlerine kaydırmayı, Silikon Vadisi yatırımcılarının yararına internet hizmetlerinin vergi dışı bırakılmasını, petrol şirketlerinin hazine arazilerinde yeni petrol kuyusu açma izinleri verilmesini, işçilerin ve tüketicilerin tütün tekerlerine, asbest imalatçılarına karşı açtıkları davayı azaltmayı taahhüt eden kişinin devlet başkanlığı aday adaylığı kampanyası için 100 milyon dolar bağışını vermiş olması, siyasal etik kampanyacılarının insan hakları haklarını ırkçı azınlık haklarına çeviren, yerli sivillerin yedeğinde gezinen, en sivil toplumcuların ve sendikacıların gözünü açmasını dilemekten başka çare yok. Dipnot: Mother Jones March April 2001. Türkiye'nin sivil önderleri Amerika'dan siyasi etik öğreticileri getiriyorlar. Bu yetmiyor. Ülkemizde ulusal sağlık hizmetlerinin en önemli desteğini oluşturacak, ulusal ilaç sanayisinin kuruluşunu onlarca yıldır engelleyen yabancı şirketlerin paralarıyla etik adı altında ahlak dersleri verecek think tank dernekleri ve vakıfları kuruyorlar. Bu yetmezmiş gibi devletin bakanları da bu derneklerin ve vakıfların çok yıldızlı otellerin salonlarında yaptıkları toplantıları şereflendirerek onlara yasallık kazandırırlarken ülkemiz insanlarını da ahlak eksikliği etiketini yapıştırıyorlar. Oysa etik ihracatçılarının ülkelerinde yaşayanlar var olan siyasi etikten yaka silkiyorlar. Center for Public Integrity adlı örgüt yıllar geçtikçe Amerikan siyasal yaşamının parayla güdülenir duruma geldiğini kanıtlayabilmek için derin devlet araştırması yaptırıp bir kitapta topluyor. Dipnot: The Buying of the Congress, How Special Interests Have Stolen Your Right to Life and Liberty and Pursuit of Happiness. Kongreyi satın alma, özel çıkarlar, yaşama, özgürlük haklarınızı nasıl çaldı ve mutluluğunuzu elinizden nasıl aldı? Merkezin başkanı bu çalışmayı sunarken ABD Kongresi'nin neon yeşili dolar işaretleriyle donatılan yanlış yola saptığını belirtiyor ve politik figürlere yapılan bağışlarla yasamanın yönlendirilmesi üstüne ilginç örnekler veriyor. 1. Amerika'da her yıl akciğer kanserinden ve tütüne bağlı öteki hastalıklardan 400 bin kişi ölmektedir. Oysa Kongre tütün yetiştiriciliğini ve ülke düzeyinde yayacak finans sağlamak, sigortalamak, ihraç etmek ve ithalata karşı korumak üzere büyük tütün şirketlerine öncelikli sanayi konumu sağlamaktadır. Büyük tütün şirketleri 1986-1987 arasında Kongre üyelerine ve iki büyük partiye, Cumhuriyetçi ve Demokratik, 30 milyon dolardan fazla para kanalize etmişlerdir. Dipnot: Tütün ve sigara şirketlerinin ürünlerinin üçte birini kaçak olarak sattığı saptanmıştır. CPI, Santos International Consortium of Investigative Journalists, Araştırmacı Gazeteciler Uluslararası Birliktelik Merkezi raporunda British American Tobacco, Philip Morris ve R.J. Reynolds şirketlerinin adları geçiyor. Sigara ile ilgili vergilerden kurtulmak için şirketler Kanada, Kolombiya, Çin, Güneydoğu Asya, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve ABD'de kaçakçılık şebekeleriyle işbirliği yapmaktadırlar. Çünkü yüksek fiyat sigara tüketimini azaltmaktadır. CIP raporu Publici.org, April-June 2001, No 70-5. Tütün şirketleri ve Bell South Corp, Goldman Sachs Co., Payne Weber Incorporation hem Demokrat Parti'nin hem de Cumhuriyetçi Parti'nin kongrelerini parayla desteklemişlerdir. Charles Lewis, The Buying of the President, sayfa 33. 2. Orta ve büyük işletmelerde çalışanların ve yakınlarının sağlık sigortası paylarının işverenlerce ödenen payı %54 iken 1993'e dek bu oran %20'ye düşürülmüştür. Amerikan halkı kongre üyelerinin sağlık sigortalarının tümünü ödemektedir. Sağlık sanayicileri 1987-1996 yılları arasında kongre üyelerine 72 milyon dolar politik bağışta bulunmuşlardır. 3. Yiyecek sanayisi ürünlerinden aldıkları bakteriler nedeniyle her yıl binlerce Amerikalı ölmekte ve milyonlarcası hastalanmaktadır. Son 10 yılda yalnızca E. coli 0157 2. üst üste H7 bakterisi nedeniyle zehirlenmeler dramatik bir hızla artmıştır. Devlet görevlileri şimdiki yiyecek güvenliği durumunu epidemik olarak değerlendirmektedirler. Ne ki bu dönemde gıda sanayicileri Capitol Hill'deki yasamacıların kampanya kasalarına 41 milyon dolar akıtmıştır. 4. Her yıl çiftliklerde çalışan 27 bin çocuk yaralanmakta ve 300 çocuk ölmektedir. Yalnızca 1992 yılında 14-17 yaşlarında 64 bin çocuk iş kazaları nedeniyle hastanelere kaldırılmıştır. Görüyoruz ki kongre üyeleri çocukları işletmecilere karşı korumamaktadırlar. Keseleri dolgun Amerikan Tarım Büroları Federasyonu, Zincir Lokantalar Milli Konseyi, Lokantacılar Milli Birliği ve benzerleri Capitol Hill'deki politik kasalara milyonlarca dolar koymuşlar ve çocuk emeğiyle ilgili yasaları yumuşatmak için milyonlar harcamışlardır. 5. Büyük paralar büyük kazandırır. Birinci sırada General Motors, sonuncu sırada Wanker Anonim Şirketi olmak üzere en büyük 500 şirket PAC, Politic Action Committee, Siyasi Eylem Komitesi aracılığıyla 1987-1996 arasında kongre üyelerine verdikleri paranın tutarı 182 milyon dolardır. Dipnot, Political Action Committee, PAC, bir adayı desteklemek ve başka adayların kazanmasını önlemek amacıyla kurulmuş, para toplama işlerini kotaran örgüt. PAC'ların büyük çoğunluğu şirketleri, iş adamı örgütlerini, sendikaları ve ideolojik yapılanmaları, vakıflar, cemiyetler, cemaatler temsil eder. PAC kurulur kurulmaz 10 gün içinde resmi kayıt yaptırır. 1944 yılı başkanlık seçimlerinde Başkan Franklin D. Roosevelt'i ikinci kez seçtirtmek üzere para toplama girişiminde bulunan Sanayi Örgütleri Kongresi, Congress of Industrial Organizations, CIO tarafından başlatılan, demokrasiye parayla doğrudan ve açıktan müdahale işi kotarılırken derneklerin adaylara para vermelerini engelleyen Smith-Connelly Act 1943 yasası dernek tüzel kişiliğinin değil de üyelerin para vermesiyle delinmiş oldu. İki siyasi partiye, Cumhuriyetçi ve Demokratik, 72 milyon dolar vermişlerdir. Kongrenin yıllar içinde kurumlar vergisine büyük indirimler yapması şaşırtıcı değildir. Federal vergi gelirleri içinde kurumlar vergisinin oranı 1956'da oranı %28 iken bugün yalnızca %10'dur. Charles Lewis'in verdiği örnekler paranın gücünü ve bu gücü elinde bulunduranın ABD demokrasisinin gerçek sahibi olduğunu gösteriyor. Paraya dayalı gücün istediği kararları hem de doğrudan doğruya karışarak aldırmasını sağlayan bir yönetimin kuramsal olarak halk iradesini temsil ettiği kabul edilen demokrasiyle ilişkisi olabilir mi? Bu örneklerin altyapısını araştırmak gerekiyor. Sivil ve açık toplumcuların bir zahmet edip Amerika'ya burslu doktora öğrencileri yollayarak ya da oralardan buralara getirdikleri siyasal etik uzmanlarına sorarak bu araştırmalara yardımcı olmaları gerekiyor. İşin içine şirket vakıflarının Washington'da, Georgetown'da kuracakları sivil şubeleri girerse, ABD yönetiminde ve yasama organlarında yozlaşma çalışmalarıyla dost ve müttefik ülkeye biraz yol göstermeleri de iyi olacaktır. Hatta öyle bir iyilikten sonra araştırma sonuçları yerli bakanlardan birinin yapacağı açış ve sunuş konuşmasıyla başlatılacak bir konferansla hem Amerikan halkına hem de dünyaya duyurulmalıdır. İşi ciddiyet dışına taşımaktansa yine Charles Lewis'e kulak verelim. 443 kongre üyesinin ve 2020 senatör ve temsilci asistanın 1996 yılında ve 1997'nin ilk yarısında gerek Amerika içinde ve gerekse dünyada gerçekleştirdikleri tüm masrafları karşılanmış gezilerde aldıkları paranın tutarı 8.600.000.000 dolardır. Joseph Stiglitz'in Dünya Bankası'ndaki görevinden ayrıldıktan sonra yaptığı şu açıklama yeni değerler cilasının altına gizlenmiş vurkaç dizgesini anlatıyor. Bazı büyük firmalar siyasi kararlar alınması sürecine burunlarını soktukları zaman yurttaşların aleyhine bir rol oynuyorlar. Benim ülkem yani Birleşik Devletler dahil birçok ülkede durum budur. Seçim kampanyalarına katkıları sayesinde bazı firmalar Washington üzerinde ürkütücü bir nüfuz elde ettiler. Başka yerlerde tehlike iktidar oburu bir avuç iş adamının televizyonu kontrolleri altına almasından ileri geliyor. Yani Rusya'da olduğu gibi malum ya, birkaç TV kanalı sahibi 1996'da Yeltsin'i yeniden başkan seçtirtmeyi başarmışlardı. Dipnot, Le Nouvel Observateur, 18 Eylül 2001'deki Stiglitz ile yapılan söyleşiden aktaran Atilla İlhan, Söyleşi Cumhuriyet, 12 Ağustos 2002 sayfa 20. Halkın sırtından geçinmeye alışmış olan etik satıcıları ve onların yerli ortakları için bunun adı demokrasi olduğundan söylenecek fazla bir şey yok. Anglo-Sakson demokrasisinin derin etik çizgisi Ankara'daki işleri yozlaşma olarak niteleyip tüm geçmişi aşağılayanların kulaklarına demirden yapılmış bir Amerikan kartalı biçiminde küpe olmalıdır. 1991 ile 1996 arasında senatör yardımcılarının %15'i ve AKEV çalışanlarının %14'ü Washington'da kayıtlı lobici olmuşlardır. Senato'da ve başkanlık bürolarında çalışan birinci dereceden memurların %36 ve %42 görevlerinden ayrılıp lobi şirketlerinde çalışmaya başlamışlardır. Bu etik içeren yeni değerlere kirli paralar da değmektedir. Bu kirliliğin yoğunluğu öylesine derindir ve öylesine kanlıdır ki yüzlerce cilt kitap yazılsa yeterli olmaz. Çarpıcı bir örnekle yetinelim. İran İslam devriminden sonra ABD İran'a düşmandır. ABD İran'a karşı savaşında Irak'a destek olmaktadır. ABD aynı zamanda Nikaragua'daki yönetimi yıkmak için eski diktatörün adamlarından devşirilmiş kontra ordusunu kurmuştur. Bu orduya silah ve malzeme yetiştirmek için para gerekmektedir. Bu arada İran'ın füzelere gereksinimi vardır. Başkan ve NSC, ABD MKK'sı ile CIA el ele verir. İşin içine mafya, silah tüccarları, bankalar girer. İran İslam devrimine düşman görünen İsrail'den alınan füzeler CIA'ya bağlı şirket ve bankaların da yer aldığı bir ağ içinde İran'a verilir. Karşılığında alınan para Nikaragua işlerine harcanır. Bu para da yetmez ve kontralara silah taşıyan uçaklar dönüşlerinde kokain getirirler. Dipnot, İran'a silah satışı işinin Batı Avrupa derinliği de ilginçtir. Örneğin P2 Mason örgütüne bağlı Stefano Della Chiaia, uluslararası tutuklama emrine karşın İsviçre'de yaşamaktayken İran-İsrail arasında silah ticaretini örgütler. Bu ticaretin anahtar adamı Albert Kuntz'dur. Öteki oyuncularsa Kuntz'un ortağı İsviçre Draycott Holding ve Banco Ambrosiano ortağı Londralı finansçı McDonald, Hümeyni'nin oğlunun kayınbiraderi Tabatai, Türkiye'de de soruşturulan kaçakçı Henry Arsan'dır. Amerikan M-48'leri İsrail'den alınır, Kıbrıs'a getirilir. P2, Propaganda 2 Mason Lojası şefi Licio Gelli'ye bağlı Transporte Aereo Rio Platense aracılığıyla İran'a ulaştırılır. Kuntz silah karşılığı olarak düşük fiyatta satın alınan İran petrolünü İsrail'e satar. Böylece ticaret tamamlanır. Tata Bayi, Ocak 1984'te 100 milyon marklık tank almak üzere Almanya'ya gelir. Bir rastlantı sonucu Düsseldorf Havaalanı'nda 1,5 kilo ereğinle yakalanır. Almanya Hür Demokrat Parti Başkanı ve Almanya Dışişleri Bakanı Hans-Dietrich Genscher, Ayetullah Hümeyni'nin özel elçisi Tatabai'yi kurtarmak üzere girişimlerde bulundu. Jean-Marie Storkel, Mesih Papa'yı neden vurdu? Sayfa 107, sayfa 189. Bu operasyonda banka ile taşıma şirketi ilişkisine yer alan İranlı Ferhat Azim'a kazandığı paralardan bir bölümünü Cumhuriyetçi Parti'ye ve Başkanı Yemek Komitesi'ne bağışlar. Dipnot, Joel Bainman, The Crimes of a President, sayfa 279. Ne de olsa etik içinde temiz bir iştir. Bu işlerin alt kademesi yargılanır ve mahkum olur ama başkanlara bir şey olmaz. O zamanlar Ronald Reagan ABD başkanıdır ve CIA yöneticisi de George Bush'tur. İşin içinde dokunulmazlık yanında TC Yargıtay eski başkanının 1999 yılında övdüğü Anglo-Sakson demokrasisi ve yeni değerler vardır. Kirli işlerden akan kirli paraların yanı sıra daha dinsel ve daha ilginç parasal ilişkiler de var. Başkan George Bush, Sun Myung-moo'nun Japonya şirketlerinin açılışı için geziye çıkar. Karşılığında dolar alır. Kimine göre 500 bin dolar, kimine göre ise 2 milyon dolar. Bir koltuk 4 milyon 700 bin dolar. Parayı verenin lehinde yasal değişikliklerin ve kararların çıkmasını sağlamak. Bu işi yaparken de karar vericilerle para vericileri buluşturmak. Yani bizim dilimizdeki özgün deyimiyle iş bitiricilik demek yerine Amerikanca terimler kullanıp da lobi şirketi demenin bir nedeni olmalıdır. İşte Charles Lewis de ABD halkı adına bu nedeni arıyor. Lobicilerin parlamento işlerinde yürüttükleri ticaretin ne denli yoğun ve o denli de getirici olduğunu merak edenler bu sayıları anımsamalıdırlar dedikten sonra ekliyor. Bağış yapanlar büyükler de siyasi oyunu içeriden oynuyorlar. CPP, Center for Responsive Politics'e göre 1996'da Senato'da bir koltuk elde etmenin ortalama bedeli 4 milyon 700 bin dolar ve Temsilciler Meclisi'ne bir üyelik kazanmanın ortalama bedeli ise 674 bin dolardır. Bu paraları arka bahçedeki mangal partilerinde toplayamazsınız. Siyasi kampanyalar kaçınılmaz olarak derin cepli bağışçılara, şirketlere, sendikalara ve federal devlet dairelerinde görülen işlere bağlıdır. Bu çok ama çok ayrıcalıklı bir oyundur ve para yalnızca parlamentoya girişi sağlamakla kalmaz, orada yapılacak işleri de satın alır. Çünkü Amerikan usulü demokrasi parasız olmaz. Ne kadar para, o kadar demokrasi. Partilere, adaylara, komisyon üyelerine para verme işini demokrasi işleyişine uydurmak için kurulan PAC, Political Action Committee, Siyasal Eylem Komitesi ile ilgili bir kısıtlama vardı. Devlette iş yapan şirketlerin ve kurumların, sendikaların paç kurma hakları yoktu. Ne ki devletle iş yapmayan şirkette yok gibiydi. Şirketler ve sendikalar bastırınca yasada değişiklik yapıldı. Böylece demokratik para kanalı da açılmış oldu. Araştırmacı gazeteci Ronald Kessler bir tür para kanalı olan paçların sayıları ve bağışları üstüne şu özet bilgiyi veriyor. 1974'te 608 paç vardı. 1994'te bu sayı 3954'e ulaştı. Bunlardan 1660'ını şirketler, 333'ünü işçi kuruluşları, 1169'unu ticaret odaları ve öteki özel çıkar grupları kurmuştur. 1994'te Temsilciler Meclisi ve Senato seçimlerinde 724 milyon dolar yatırılmıştır. Bunun üçte biri paç örgütlerinden gelmiştir. 1990'dan 1997'ye paç örgütleri adaylara 427 milyon dolar vermiştir. Dipnot, Ronald Kessler, Inside Congress, sayfa 101. İşin içinde seçim dönemiyle ilgili komite kanallarının yanında daha ilginç kanallar da bulunmaktadır. ABD Kongre binasının girişindeki güvenlik masasından bavullar dolusu nakit dolarlarla geçenlere sorulduğunda alınan yanıt son derece yalındır. Siyasal kampanya bağışları. Ne ki yasalarda gerekli değişikliklerin çıkarlara uygun yapılması için bazen para yetmez. Türkiye'de Amerika'dan alınma siyasal etik yasaları hazırlayanların dikkatini çekecek yöntemler de var. Bir devletin başka bir devlete savaş açarken halkın desteğini almak üzere başvurabileceği göz boyama eylemine geçmeden önce bir an için Türkiye'ye dönüp 1988 yılından ilginç bir olayı anımsayalım. 1988 yılı ANAP Kongresi'nde kürsüde konuşmakta olan Başbakan Turgut Özal'a kürsünün karşısından bir iki el ateş edilir. Eli silahlı Kartal Demirağ yakalanır. Bundan sonrası 1999 yılında yayınlanan Kırmızı Koltuklar kitabında daha ilginç bir anıya dönüşür. Yazılanlara göre aslında Özal vurulmamıştır. Kürsünün altına doğru eğildiğinde kürsüden düşen su bardağının kırılmasıyla eli kesilmiştir. Özal'ın eli kolu sarılır ve daha sonra televizyon ekranından halka seslenir. Kitabın yazarı Orhan Tokatlı'ya bunları anlatan zamanın ANAP'lı Ankara Belediye Başkanı Mehmet Altınsoy, olayın giderek bir kurmacaya dönüştüğüne ayrıntılarıyla eklemekten de geri kalmaz. Dipnot: Orhan Tokatlı, Kırmızı Plakalar, Türkiye'nin Özellikli Yılları. Ön söz Emin Çolaşan, Çok Önemli Konu, Hürriyet, 17 Temmuz 1999. İşte Türkiye'yi konuşturan yazar Hürriyet, 18 Temmuz 1999. Yazılanlardaki gerçeklik payı tartışılabilir ama ABD'de yazılanlar gerçektir. 2 yıl sonra Özal Cumhurbaşkanı'dır. ABD yönetimi ve adasındaki tüccarlar da Irak'a savaş açma kararı vermek üzeredir. Ama kamuoyu beklenen düzeyin altındadır. 10 Ekim 1990'da ABD Senatosu'nun komisyonu karşısına 15 yaşlarında Naira, yani Neire adlı bir genç kız tanık olarak çıkarılır. Neire, Kuveyt'teki bir hastanede gönüllü olarak çalışmaktayken hastaneye giren Irak askerlerinin inkubatörlerdeki 15 bebeği alıp soğuk tabana bırakarak ölmeye bıraktıklarına tanık olduğunu gözyaşları içinde anlatır. Televizyonlarından Neire'yi izleyen Amerikan halkı da gözyaşlarını tutamaz ve işgalci Irak'a karşı savaş açılmasına destek verir. Bu arada Kuveyt tanığı Neire'nin ve ailesinin can güvenliği gerekçe gösterilerek soyadı açıklanmaz. ABD saldırıya geçer ve Irak'ın güneyi ile kuzeyine el koyar. Senato tanığı Neire'nin kimliği de daha sonra ortaya çıkar. Genç kızın hastaneyle bir ilgisi yoktur ve kendisi Kuveyt elçisinin kızıdır. Olan biten bir kurgudan, bir göz boyama eyleminden başka bir şey değildir. Kızın tanıklığını ve yayın kampanyasını örgütleyen halkla ilişkiler şirketi Hill & Knowlton Incorporation'dır. Bu şirket ABD'de oluşturulan Citizens for a Free Kuwait, Özgür Kuveyt için Yurttaşlar adlı örgüt tarafından kiralanmıştır. Hill & Knowlton, Amerika'nın en pahalı ve en büyük lobi şirketidir. Moon Tarikatı ve US Catholic Conference'ın anti-Kürtaj kampanyaları gibi önemli işleri başarmıştır. Bu başarısının temelinde şirket sahiplerinin CIA'da arkadaş ilişkileri bulunduğu ileri sürülmektedir. Dipnot: Johan Carlyle, Public Relationship, Hill & Knowlton, Robert Gray and the CIA, Spring 1993, Number 44, Page 19. Hill & Knowlton Incorporated ile Türkiye arasında özel bir ilişki kurulmuştu. Şirket TC devleti ile ABD'deki lobi işleri için yıllığı 1.2 milyon dolarlık bir sözleşme yapmıştı. Aslına bakılırsa Turgut Özal'ın "benim memurum işini bilir" açıklaması bir ahlaksal derinliği değil, küresel düzeni açıklamaktaydı. Özal'ın demek istediği örnek alınan ABD'de işlemekte olan ve dilimizde lobicilik denilen lobbying, aracılık düzeninin bürokrasiyi kıracağı, işleri hızlandıracağıydı. Devlet kurumlarında ve mecliste karar alma düzenini, ilişkileri elbette memurlar iyi bilmektedir. Öyleyse önemli olan memurların da içinde yer alacağı, yasal para akışını da güvence altına alan bir düzen kurulması ve emeğin karşılığının yasal düzen içinde şeffafça ödenmesidir. Çünkü her işte olduğu gibi örnek alınası düzen, öykünülen ABD'de böyle kurulmuştur. Kongreyi Satın Alma adlı kitaba ön söz yazan Kevin Phillips bu konuda önemli bir saptama yapıyor ve Washington'da lobici ya da lobicilik çevresine yer alan insan sayısının 2. Dünya Savaşı sonrasında birkaç bin iken 1990'larda 91 bine, ABD Kongresi'nde çalışan sayısının ise 2500'den 20 bine yükseldiğini belirtiyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi AKEV ve kongre memurlarının %60'ı lobici şirketlerde çalışmaktadır. Kevin Phillips'e göre ABD'nin federal başkenti Washington dev bir yönlendirme esnaflığı merkezidir ve başkanın satın alınması bu kentte oynanan en önde gelen oyundur. Dipnot: Charles Lewis, The Buying of the President, sayfa 5. ABD'yi taklit etmeyi hüner sayan bir devlet yöneticisinin ya da yakınlarının ya da memurların, iş adamlarının ABD'yi kopya etmelerinden daha doğal bir durum olamayacağı gibi bu modern düzen içinde profesyonelce yer almalarının yolsuzluk ile bir ilişkisi de olamazdı. Türkiye'ye böylesine ilginç yeni değerler kazandırılmaktadır. Bu değerleri ilk kapan kesim de medya olmuştur. Ama yeni değerler salt parayla kazanılmıyor. ABD'de karar mekanizmalarını etkilemenin daha derin ve ilginç yolları da var. Her durumda seks. Anımsanacaktır, TBMM'de TRT adına çekim yapan bir bayan görevlinin ayak topuklarına dek inen bol kesimli eteğiyle ayakkabısı arasında kalan birkaç santimlik ayak bileği görüntüsünden rahatsızlık duyan bir milletvekilinin bayan görevlinin çorap giymeyerek adaba uygun davrandığını ileri sürüp onun salondan çıkarılmasını sağlamıştı. Ne yazık ki bayan görevlilerin pantolon giymelerinden ya da ayak bileklerini göstermelerinden derin bir ahlaki rahatsızlığa kapılanlar, yabancı devletin örgütlerinin görevlendirdiği kişilerden siyasal etik tavsiyeleri almakta sakınca görmemişlerdir. Ne ki yabancıların parlamentolarında demokrasi dolaylı yoldan parayla satın alınmakla kalmıyordu. Paraya tamah etmeyen siyasal etik sahibi kongre üyeleri de bulunabiliyordu. Charles Lewis, lobicilik işlerinde salt paranın konuştuğunu söylemekle yetiniyor. Oysa paranın yetmediği durumlarda başka tür lobicilik silahları da işe yarıyordu. Hem de parlamentoda hem de siyasal etiği hiçe sayarak. Örnek mi? İşte birkaç tane. Tarım şirketleri adına aracılık yapan Paula Parkinson, kongre üyelerinden 8'i ile cinsel ilişkiye girdiğini açıklamış. Durum sarışın bayanın 3 cumhuriyetçi üye ile bir golf partisi için Florida'ya gitmesinin ardından ortaya çıkmış. Üç kongre üyesi ve Paula aynı kulübeyi paylaşmışlar. Evli üyelerden Tom Evans Parkinson'la birkaç aydır birlikte olduğunu, Dan Quayle ise lobici William Haight ile aynı odada kaldığını açıklamış. Buraya dek olanlar herkesin siyasal etiğini kendisini ilgilendirir diye geçilebilirdi. Ne ki senatörler daha sonra Paula Parkinson'ın karşı çıktığı tarım sigortası yasası aleyhinde oy kullanarak ona yardımcı olmuşlar. İş bununla da kalmamış. Sarışın Paula Parkinson erotik erkek dergisine poz vermiş. Dipnot, Roll Call, Washington Post, June 5, 1986, C1'den aktaran Ronald Kessler, Inside Congress, sayfa 108-109. ABD Kongresi'nden siyasal etik yardımı alanlara iki ilginç öykü daha. Rita Jenrett, ABD Temsilciler Meclisi üyesi olan kocasıyla Capitol Hill merdivenlerinde cinsel ilişkiye girmiş. Temsilci Charles Wilson sevgilisi, eski dünya güzeli anne Liza Ilchenko'nun askeri uçağa alınmasına ısrar etmiş. Bu isteği karşılanmayınca da savunma tahsisatının kesilmesi için yasa önerisi vermiş. Dipnot, Ronald Kessler, Inside Congress, sayfa 146. Bu öykülere borsayla ilgili ipucu bilgilerini, tiyoları, yüksek bahşişleri ve benzerlerini eklemek olası. Ne ki dünyanın üçüncü ülkelerine ahlak ve demokrasi dersi verenlere aracı olanların bu tür ayrıntılara gereksinmeleri yoktur. Ne de olsa onlar bu tür gerçekleri yerinde kaynağından öğrenme olanağına sıkça kavuşmuşlardır. İşin özü bu yerli partnerlerin sivil adlarla önümüze koydukları dolarlı ve eurolu projeler böyle bir Anglo-Sakson demokrasisi yutturmacasıdır. Üstelik ABD'den ses veren örgüt ve kişiler hiç de öyle solcu ya da anti-Amerikan falan değildir. Lewis'in örgütü muhafazakar olarak da bilinir. Peki ama dertleri ne bu adamların? Yanıt oldukça açıktır. ABD'de seçim demokrasisi giderek çökmektedir. Son başkanlık seçimlerinde onca şaşalı göz boyama kampanyalarına, milyonlarca dolarlık harcamalara karşın oy verenlerin oranı %60'ı geçmemiştir. Üstelik oy verme işlemlerinde yolsuzluklar da cabası. Sağduyulu ABD'liler bu gelişmeler karşısında panik içindedirler. Eyalet devletlerinden, Washington'dan, federal devlet merkezinden daha bağımsız olmayı isteyen kampanyalar sürdürülmektedir. Demokrasinin yapımcısı ABD'de durum buysa, ülkemizdeki yabancı sevdalısı öykünmecilere, yüzlerce yılın koloni suçlularından, pek yakın geçmişin insan hakları ihlalcilerinden, siyasal etik dersi alanlara şu sözler yeterli yanıtı oluşturacaktır. Halk için oluşturulmuş devletin yönetimi, patronların ve onların memurlarının, özel çıkarlarına hizmet edenlerin eline geçti. Demokratik kurumların üstünde gözde görülmeyen bir imparatorluk kuruldu. ABD eski başkanlarından Woodrow Wilson'ın bu sözlerini bir yabancı devlet adamının yurdumuza gelip oramızı buramızı kurcalamasını, büyük kurtarıcı olarak sunulmasını, tarihsel bir dönüm noktası olarak niteleyecek denli yeni değer sevdalısı, arı dernekçileri dönüp dönüp okusalar yeridir. Elbette Anglo-Sakson demokrasisi hayranı hakimler de okumalıdırlar. o kadar milyon dolarla ve çıkar ağlarıyla örülmüş demokrasiyi örnek alıp kendi ülkelerinin parlamentosunu siyasi etike uydurmaya çalışanlar bilmelidirler ki bizim vekillerimiz onların örnek adamlarının yanında zemzemle yıkanmış denli temiz kalırlar. Bu temiz kalma sürecinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çünkü Project Demokrasi kapsamında İRİ ve ND ile ortak yürütülen siyasi etik ve partilerin yeniden yapılanması projelerine göre Türkiye'deki partiler de kişi ve kuruluşlardan açıkça para yardımı alabilecekler. Tek koşul ise bu paraların belgeli ve kayıtlı olması. Yani tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi. Dipnot: ABD partilere ve adaylara yardım yasası, federal devlet seçimlerinde adaylara 200 doların üzerinde katkıda bulunanların adları, adresleri, işleri, çalıştıkları şirketlerin adı, mesleği açıkça kaydedilecektir. 1996 seçimlerinde katkıda bulunanların %7'sinin işlerinin belirtilmediği ve geri kalanların bilgilerinin de eksik bırakıldığı saptanmıştır. Türkiye globalleşme sevdası uğruna, dipnot Dr. Sedat Özkök'ün küresellik için özgün tanımlamasıdır, zaten yalpalayıp duran para piyasasını her soydan ve boydan batılı bankerlere, piyasa vurguncularına açmasının cezasını çekmeye başladı. Cumhuriyet tarihinde görülmedik oranda büyük bir bunalım yaşanıyor. Project Demokrasi misyoneri yerli siviller Türkiye'de rejimin çöktüğünü öne sürerlerken yerel ne varsa Cumhuriyet Devleti döneminde oluşturulmuş ne denli kurum varsa yerle bir edilmesini tek bir ses ve tek bir yürek olarak istemeye başladılar. 21. ayrımın sonu.